Ayrım 17. Birinci aşama. Çift taraflı kör bir deney. Çift taraflı kör bir deneyin amacı araştırmacının beklentilerinin sonuçları etkilemesini engellemektir. Örneğin yeni bir ilaç geliştirilirken ne hastalar ne de çalışmayı yönetenler hangi hastaya gerçek ilaç, hangi hastaya sadece şeker tableti verildiğini bilir. Bu alıştırma benim hazırladığım çift taraflı kör bir deney. Bu alıştırmayı yaparken ne siz ne de soruyu soran kişi hangi soruyu yanıtladığını bilecek. Birbirinin aynı olan kağıtlara birer soru yazın, sonra hepsini önce ikiye katlayın, sonra tekrar katlayın. Dilerseniz her kağıdı ayrı bir zarfa da koyabilirsiniz. İkinci aşama, değişken kuralların açıklaması. Arkadaşlarınıza her birine içinde bir soru olan bir zarf vereceğinizi ve bu sorulara yanıt olarak aldıkları izlenimleri aktarmalarını istediğinizi söyleyin. Onlara bir okuma yaptıklarını, hatta sizin sorularınızı yanıtlayacaklarınızı bile söyleyin. Böylece altıncı duyuya karşı dirençlerinizi azaltacaksınız. Örneğin onlara bir deney yaptığınızı ve yardımlarına ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirsiniz. Tek istediğiniz söylediklerinizi yapmaları. İşte bir okuyucuya başlangıç için yaptığı standart konuşma. Bildiğiniz gibi zarfların içine sorular koydum. Biraz sonra size ilk zarfı vereceğim. Sizden tek istediğim elinizde tuttuğunuz soru hakkındaki tüm izlenimlerinizi aktarmanız. Bunun size garip geldiğini biliyorum. Sorunun ne olduğunu siz de bilmiyorsunuz, ben de. Doğru şeyler söylemenizi beklemiyorum. Sadece bu soruya yanıt olarak söyleyeceğiniz her şeyin benim için değerli bilgiler olacağına inanın. Size zarfı vermeden önce derin bir nefes alın ve içinizde, çevrenizde nelerin farkında olduğunuza dikkat edin. Şu anda neler hissediyorsunuz, ne görüyorsunuz, ne istiyorsunuz, ne kokusu alıyorsunuz, aklınızdan ne gibi düşünceler, anılar, imgeler geçiyor. Bu farkındalığınıza temel bir bakış. Böylece zarfı elinize aldığınızda ne gibi değişiklikler olduğunu anlayacaksınız. Birazdan size ilk zarfı vereceğim ve aklınıza gelen, gördüğünüz, işittiğiniz, düşündüğünüz her şeyi aktarmanızı isteyeceğim. Kısacası size anlamsız ya da uydurma gibi gelenler de dahil olmak üzere tüm izlenimlerinizi aktarmanızı istiyorum. Pekala, başlayalım. Birkaç kere derin nefes alıp verin. Şimdi size zarfı vereceğim. Lütfen hemen konuşmaya başlayın ve durmayın. Unutmayın, tutuklaştığınızı ya da hiçbir şey gelmediğini hissederseniz bir şeyler uydurun. Şakadan bir ciddiyete bürünün. Unutmayın, amacınız karşınızdaki kişinin zarftaki soruları yanıtlayabilirmiş gibi yapmasını sağlamak. Üçüncü aşama, okuyucularınızın izlenimlerini kaydetmek. Açıklamalarınız bittiğinde her okuyucuya bir zarf verin. Zarfların numaralarını not edin ve aktaracakları izlenimleri kaydetmeye hazırlanın. Teker teker her okuyucunun söylediklerini yazmak yerine bir kayıt cihazı kullanmanızı tavsiye ederim. Büyük olasılıkla hangi sorunun yanıtlandığını anlayacaksınız. Ama bütün okumalar bitene kadar zarfları açmayın. Okuyucularınızı sorgulayarak okumalarına yardımcı olmak. Arkadaşlarınız yanıtladıkları soruları bilmediklerine göre yanıtı tahmin etmek için mantık kullanmayacaklar. Onlara gerekirse bir şeyler uydurmalarını söyleyerek mantıklarının kapısını sıkıca kapayıp onları altıncı duyularıyla baş başa bıraktınız. En gerçekçi okuyucunun inadı bile zarftaki sorunun yanıtını biliyormuş gibi yapması söylendiğinde kırılır. Okuyucularımız gerçekten tutuklaştıklarını ve hiçbir şey gelmediğini söylerlerse onlara bunu da yanıtın bir parçası olarak kabul etmelerini söyleyin. Bir başka seçenek de kendi kendilerine ayrıntılı bir yanıt oluşturmalarını istemektir. Hangi zarfta hangi sorunun olduğunu bilmediğiniz için bırakın altıncı duyunuz size yol göstersin. İşte okuyucularımıza yol gösterecek bazı sorular. Yanıt evet mi, hayır mı, neden? Bu sorunun 6 ay sonraki yanıtı ne olacak? Ya da 1 yıl sonraki yanıtı? Aklınıza hangi isimler geliyor? En azından isimlerin baş harflerini öğrenebiliyor musunuz? Bunları ayrıntılı olarak tanımlayın. Bu kişiler ne yapıyorlar? Aklınıza hangi yerler geliyor? Ayrıntılı olarak tanımlayın. Neler hissediyorsunuz? Ayrıntılı olarak tanımlayın. Tüm okuyucuların İlk izlenimlerine bakıp değerlendirmeden zarfları açmayın. Eğer özel medyumlarınız izlenimlerinden emin değilseler, onlara sorular sorun. İşte benim için medyumluk yapan biriyle aramıza geçen bir konuşma. Laura, Jerry'i ne zaman gördün, ne yapıyordu? Okuyucu, bilmiyorum, arkadaşım Jerry'i gördüm işte. Laura, ona bir daha bak ve bana ne yaptığını söyle. Okuyucu, ondan uzun süredir haber alamadım ama son görüştüğümüzde iş değiştirmek üzereydi. Laura, sence bu değişim başarılı oldu mu? Okuyucu, bilmiyorum, sormadım. Laura, sence? Okuyucu, bence seçtiği yol doğruydu ama iş umduğumdan daha uzun sürecek. Laura, ne kadar uzun? Okuyucu, ben nereden bileyim? Laura, tahmin et, aklına gelen ilk sayıyı söyle. Okuyucu, peki, 3 yeter mi? Laura, 3 ne? 3 gün mü, 3 hafta mı, 3 ay mı, 3 yıl mı? Okuyucu, 3 yıldan daha az, 3 haftadan daha çok, sanırım 3 ay. Bu sorgulamayı böylece sürdürdük. Gördüğünüz gibi bazen okuyucularınızı kandırmanız da gerekebilir. 4. aşama, okuyucularınızın izlenimlerini yorumlama. Bu alanda deneyimsiz olan biri kolaylıkla anlayacağınız bir dil kullanacaktır. Çünkü onun bilinç dışı yorumu sizin yapacağınızı bilmektir. Bu izlenimler size onları geldiğinden çok daha anlamlı gelecektir. Okuyucunuzun uydurduklarının çoğunun da doğru olduğunu göreceksiniz. Neden mi? Çünkü bilinçaltı için sorunuzu yanıtlamak bir şey uydurmaktan çok daha kolaydır. Bu süreç bir kez başladı mı? Arkadaşınızın elinden okumaktan başka bir şey gelmez. İlk zarfı açın ve içindeki soruya bakın. Arkadaşınızın bu soruya yanıt olarak aktardığı izlenimleri mantığınızı da kullanarak yorumlayın. Mantığınızın ve duygularınızın verdiği yanıtı 6. duyunuzun yanıtıyla karşılaştırın. Örneğin soru, önümüzdeki 6 ay içinde terfi edecek miyim ise... 6. duyunun yanıtı mantığınızın verdiği yanıttan farklı olabilir. Bu yanıtları karşılaştırıp birleştirerek somut bir bilgi portföyü elde edersiniz. Bu aşamada arkadaşınızın da kendi izlenimlerini yorumlamasına son derece yararlı olacaktır. Diyelim ki arkadaşınız birinci zarfla ilgili okuma yaparken aklında sürekli B ve L harfleri vardı. Arkadaşınıza danışmazsanız bu harflerin onun eski işvereninizin adının baş harfleri olduğunu ve bu okumada sizin eski işverenizi temsil ettiklerini bilemezsiniz. Nasıl kendi özel medyumunuz olursunuz? Eğer kendi sorularınızı tarafsız olarak okumakla zorlanıyorsanız, aynı tekniği üzerinizde de uygulayabilirsiniz. Soruları kağıtlara yazın, kağıtları numaralayın ve okumalarınızı numaralandırın. Tüm okumalar bitmeden merakınıza yenik düşüp de zarfları açmayın. Eğlenceli bir çalışma. 6. duyuyla yeni tanışanların da ne kadar isabetli okumalar yapabileceğini kanıtlamak için 3 kuşkucu arkadaşıma aşağıdaki oyunu oynadım. Akşam yemeğinden kalkmıştık ki onlara istediğim kişiyi 5 dakikada bir medyuma dönüştürebileceğimi söyledim. O akşam videoda izlemek için bir kaset kiralamayı düşünüyorduk. Ben ortaya şöyle bir teklif attım. Birimiz kalın katalogdan rastgele bir film seçecek. Diğerimiz de o daha seçmeden filmi ayrıntılarıyla tanımlayacaktı. Daha önce anlattığım kapalı zarf tekniği gibi bu da tam anlamıyla çift taraflı kör bir deney olacaktı. Üçümüz de hemen birbirimizin okumalarına bakmadan yanıtlarımızı yazdık. İlk iki arkadaşım A ve B 6. duyunun varlığına kesinlikle inanmıyorlardı. Bu yüzden onlara medyum olduklarını farz etmelerini söyledim. Onlara da bu bölümün başında belirttiğim standart konuşmayı yaptım ve başladık. Öğrencilerin aktarırken tereddüt ettiğimiz bilgileri soru işaretleriyle belirttik. Benim okumamda diğerlerinden daha az soru işareti olduğunu göreceksiniz. Deneyim kazandıkça siz de izlenimlerinizi ifade eden kelimeleri daha kolay bulacaksınız. A'nın izlenimleri. Ata biniyorum. Kovboylarla mıyım? Duman, kumsal, kum. Batı gibi sıcak ve çorak bir yer olabilir. Ama dağların eteğindeyiz. Birini bulmak ya da kaçmak için bir nehirden ya da gölden geçiyorum. 1800'lü yıllar ya da 1900'lerin başı. Batı Amerika, çöl, sıcak ve çorak. Belki de Colorado. Birisi birini bulmaya çalışıyor, olaylar hep açık havada gelişiyor. Woody Allen tarzı entelektüel filmler gibi değil. Erkekler çoğunlukta tam anlamıyla bir aşk hikayesi değil. Bir şey ya da bir insan aranıyor, bir kovalamaca var, soygun, para var mı? Beynin izlenimleri. Geniş bir alanda dinozorlar geziniyor. Jurassic Park'taki gibi bir kavanozun içinde sallanan şekerlemeler, etrafa sular saçılıyor. Genikel'in olduğu ünlü sahne gibi kutsal kadeh, bir cümle sürekli tekrar ediliyor. Jack Nicholson'ın şu korku filmi T-Shining gibi, bu sabah apartmandan çıkarken duyduğum çöp kokusu, lollipop, soğuk suda hızla yüzüyorum. Belki de bir köpek balığından, balinadan hatta Jurassic Park'takiler gibi dinozordan kaçıyorum. Kaçış ve ıslanmak. Bu okumayı pek de iyi yapamadığımı düşünüyorum. Kendime daha çok güvenmek, daha güçlü bir altıncı duyuya sahip olmak isterdim. Bunun için ne yapmam gerektiğini merak ediyorum. Bir ada, kendi hallerinde yaşamaya çalışan masum insanlar var. Küçücük bir Amerikan kasabası. 1960'lar ya da 70'ler. Üzgünüm ama aklıma hep Jurassic Park ya da Jaws takılıyor. Benim izlenimlerim. Kırsal kesim, çiçekler, müzik sesi, ağaçlar, yıllar öncesi, uzun elbiseler, henüz evlerde su tesisatı yok ama teknolojik gelişim yakın. Bir aile ya da bir ekip kuruluyor ya da bir topluluk bir proje başlatıyor. Sanırım bir hayvan türünü korumak için. Sarah adlı biri, eski günler, 1800'ler, ayrı insanlar ya da konular bir araya geliyor. Bir yel değirmeni inşa ediliyor. Bir aile ya da topluluk iyileşiyor. Hepimiz izlenimlerimizi yazdıktan sonra dördüncü kişi gözlerini kapadı, kataloğu açtı ve parmağını bir filmin üzerine koydu. Zarf lütfen. Arkadaşımız çöp çatanı seçmişti. Filmin kısa tanıtımını okudu. Filmde Shirley MacLaine, Paul Ford, Anthony Perkins, Shirley Ward ve Robert Morse oynuyordu. Thornton Wilder'in bu oyunundan uyarlanan bir komedi. Kendine genç bir gelin bulmaya karar veren orta yaşlı dul bir adamın hikayesini anlatıyor. Başvurduğu çöp çatan bu iş adamına göz koyuyor. Genç gelin adayı ise adamın muhasebecilerinden birine aşık oluyor. Bu filmin daha tanınmış bir müzikal versiyonu olan Hello Dolly ile anımsarsınız. O müzikalde Barbara Streisand, Walter Matthau, Louis Armstrong, Michael Crawford ve Tommy Tom rol alıyordu. Bakalım nasılmışız? Okumalarımızın filme ne kadar yakın olduğunu görmek için video kaset dükkanına gittik. O filmin kasetini kiraladık ve oturup seyrettik. Hepimiz küçük bir kasabadan söz etmiştik. Hiç fena değil. Aramızdan iki kişi filmin yaklaşık bir yüzyıl öncesini konu aldığını doğru tahmin etmişti. B'de 60'larda olduğunu söylemişti. O da gerçeğe yaklaşmıştı. Film 1958'de yapılmış. Müzikal versiyonu Hello Dolly'nin premieri de 1969'daymış. Yine iki kişi geçen yüzyılın sonunda da bu yüzyılın başında da Amerika'nın batısında küçük bir kasabadan söz etmişti. Film 1884'te New York'ta ve aynı mekanlarda otomobillerin ve kaldırımların yerine atların olduğu, gökdelenlerin olmadığı küçük bir kasabayı andırıyor. Yine fena değil. Ben Sarah adlı biri var demiştim. Filmde adı Sarah olan kimse yoktu. Ama filmin konusunu düşündüğümde anladım. Kız kardeşim Sarah da o sıralarda evlenmek üzereydi. Filmde evlilik üzerineydi. Ayrıca film konusunun aile kurmakla ilgili bir aşk hikayesi olduğunu söylemiştim. Daha da ilginci diğer iki öğrencinin ikisi de bekar erkeklerdi. Filmin kovalamaca sahneleri olan tehlikeli bir durumla ilgili olduğunu hissetmeleriydi. Sonuç olarak okumalarımız oldukça isabetliydi. Üstelik elimizde hiçbir ipucu olmamasına rağmen eminim elimizde liste olsaydı yüzlerce filmin arasından çöp çatanı fazla zorlamadan seçerdik. gerçeği ve anlamlı deneyimlerimize dayanarak yorumlarız. Her birimizin izlenimleri bilinç dışımızın durumunu da açığa vuruyordu. Örneğin orta yaşlı bir bekar olan A'nın filmin gerçek bir aşk hikayesi olmadığından emin olması çok ilginç ve haklı bir yorum. Filmde birbirlerine gerçek yüzlerini tanıtmayan insanlar vardı. Öte yandan B, orta yaşlı ve eşcinsel bir erkek. Filmle ilgili izlenimleri köpek balıklarından, balinalardan ve dinozorlardan kaçmaktı. Sanırım B bu okumada kendisi hakkında haftalarca terapiye giderek öğrenebileceğinden çok daha fazlasını öğrendi. Felsefi bir nokta, keşfedilecek gizemli bir gerçeklik ya da orası diye bir yer yoktur. Altıncı duyunuzda edindiğiniz izlenimlerin ve gündelik hayatınızda edindiğiniz izlenimlerin yansıttığı şey sizin kendinize özgü kişiliğinizdir. Yolculuğunuza daha yeni başladınız. Altıncı duyunuzla çıraklık döneminiz başlıyor. Doğal olarak altıncı duyunun varlığına tüm kalbimle inanıyorum. Ama bu beni belki de çoğu insandan daha çok kanıt aramaya itiyor. Biliyorum ki bir karar almadan önce elimde ne kadar çok bilgi olursa o kadar iyi ve bu bilgiye de elimdeki tüm kaynakları kullanarak ulaşabilirim. Bunlar altıncı duyum, duygularım, zekam, deneyimlerim ve kanıtlarım. Eğer bu kaynaklar bir okumada vardığım kararı desteklemiyorsa yanıldığımı bilirim. Öğrenmeniz gereken şeyler sandığımız kadar çok değil. Ömrümüzün büyük bir kısmı zaten bildiğimiz şeyleri ortaya çıkartmakla geçiyor. Eğer elde ettiğimiz her yeni aracın gücünü deniyoruz ve bu araçlarla düşlediklerimizin bir bölümünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Size zaten bildiğiniz bir şeyi öğretmeye kalkıştığım için affınıza sığınıyorum. Eminim yeniden keşfettiğiniz bu yönünüzü hayatınızda istediklerinizi yaratmak ve başkalarının da bunu yapmalarına yardımcı olmak için kullanmaktan büyük zevk alacaksınız. Kitabın sonudur. 4-6-2008